بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak kültürü, gastronomi turizmi.
Muhterem dinleyiciler, mutfak kültürü, gastronomi, turizm adlı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İranlı çeşitli etnik grupların yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştıracağız.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız. Sohbetimiz boyunca bizlere eşlik ederek en ilginç turizm dallarından biri olan mutfak kültürü, gastronomi turizmi ile daha yakından tanıştıracağız ve sürdürülebilir gelişmedeki rolünden de söz edeceğiz.
Mutfak kültürü her ülkenin yemek gelenekleri olarak sadece bir tabak yemek öğünüyle sınırlı olmayan, her ülkenin tarih, eski hikayeler, müzik, kitabe ve yazıtlar, giyim, gelenek ve dinlerinin yanında kültürel mirası olarak o topraklarda yaşayanların kültür ve tarihinin belirtilerindendir. Tarihi İran toprakları birçok etnik grubun ev sahibi olmasıyla birlikte birçok etnik, kültürel ve dini çeşitliliğe sahiptir. Bu da İran halkının rengarenk yemek gelenekleri olmasını sağlamıştır. Tabii ki bu olayda iklim çeşitliliği ve farklı yaşam mekanları da bu çeşitlilikte büyük etkisi olmuştur. İran halkının kuzeyden güneye, doğudan batıya yemek zevkleri çok farklıdır. Örneğin deniz kenarında yaşayanların mutfak kültüründe daha çok deniz ürünlerinden yapılan leziz yemekler sofraları süslerken, tarımcılık ve besicilikle uğraşanların yemek öğünleri ise daha çok sebzevat ve hayvansal ürünlerle zenginleşiyor. Aslında insanların yaşadıkları bölgenin iklimi ve yaşam tarzları her bölgenin yemek ve mutfak kültüründe önemli etkinliği olduğu kaçınılmaz bir gerçektir.
Bu yüzden de İran'ın eski tarihi, etnik kültür ve iklim çeşitliliği İran'ın yöresel yemekler başta olmak üzere geniş bir yemek çeşitliliği yelpazesine sahip olmasına neden olmuştur. İranlıların damak zevki 2500 geleneksel ve yöresel yemekle aşinadır. Üstelik çeşitli İran yemekler ve tatlılara ilaveten 109 içecekte rengarenk sofralara zenginlik katıyor. Bu yüzden de İran'daki mutfak kültürü bu tarihi toprakların dünyada en zengin yemek sofralarına sahip olmasına sebep olmuştur.
Tabii ki çeşitli yemeklerdeki farklılık İran yemeklerinin pişirme yöntemlerinin de farklı olmasına sebep olmuştur. İran yemeklerinin pişirilme tarzının Çin ve Roma yemek pişirme tarzından sonra dünyada tanınan üçüncü pişirme tarzıdır. Günümüzde insanların makinelaşmış yaşam tarzları daha çok hazır yemekler veya başka adıyla fast foodlara yönelmesine sebep olmuş olabilir. Fakat İran'da hala geleneksel yöntemlerle yemek pişirme tarzı kendi özel yerini koruyor ve mutfaklarda pişirilen yemek kokuları İran'da horişt olarak bilinen çoğu pilav yanında yenilen sulu yemeklerin kıvama gelinceye kadar kaynaması veya demlenmeye bırakılmış nefis pilavın kokusu evlerden eksik olmuyor.
İran'da yemek pişirme sanatı tıpkı İran halısı gibi kendine has bir asalete sahiptir. Bu leziz sanat asırlar boyunca kent ve köy halkının mutfaklarında yetişerek günümüze dek ulaşmıştır. Her ülkenin yemek de mutfak kültürünün ve ülkenin de uygarlığı, kültürel mazisi ve tarihinden belirtiler taşıdığı da söylenmelidir. Tarih boyunca en büyük uygarlıklar geniş ve doğru yemek kültürleri olanlar olduğu söylenebilir. Başka bir ifadeyle onlar gıda maddelerini sadece açlıklarını gidermek ve enerji sağlamak için değil, çeşitli yemeklerin farklı yönlerini de dikkate aldıkları da söylenebilir.
İran uygarlığı izleri tüm dünya tarihinde açıkça görülen eski medeniyetlerden biridir. Eğer İran mutfak ve sofra kültürüne bakılacak olursa, İranlılar nezdinde gıdanın büyük önemi olduğu, İranlı ailelerin birçoğunda bazı yemek gelenekleri ve kültürünün hakim olduğu anlaşılır. İran mutfağı ve sofra kültüründen konuşulunca aslında yemek çeşitliliğine ilaveten bir takım özel yemek gelenekleri ve kültüründen söz ediliyor. Tüm bunlar ise İran halkının kuşaktan kuşağa günümüze ulaşan tarihi, kültürel ve dini mirasıdır. Bu yemek geleneklerinden bazıları birlikte oturma kültürü, yaşlılara saygı duyma, sofrayı kurma, yemeğin helal ve haramına dikkat etme ve uygun yemek çeşitliliğine değinebiliriz.
Yemek yemek, bireysel ihtiyaç olmasına ilaveten sosyal bir konudur. Ve temel olarak da insanlar kendilerini daha iyi hissetmek için birlikte yemek yemeyi severler. İranlı aileler yemek yerken bir arada toplanır ve bir sofra etrafında bir araya gelir. Yani ailenin bir bireyi tek başına ve yalnız yemek yemesi söz konusu değildir. Ne mutlu ki bu gelenek günümüze dek birçok ailede halen uygulanıyor. İranlı sofranın bir diğer geleneği ise misafirperverliktir. Yani misafirperverlik, dost ve akrabalara saygı göstermek için onları sofraya davet etmek ve sosyal ilişkileri güçlendirmektir. İranlılar çeşitli bahane ve münasebetlerle eş dostları ile bir arada olmak için onları misafirliğe çağırır. Böylece bir arada olarak sevinç, mutluluk ve neşelere ya da hüzün ve kaderlerine paylaşıyorlar.
Değerli dinleyicilerimiz, mutfak kültürü, gastronomi, turizm adlı sohbetimizin devamında, sohbetimizin başında söylediğimiz gibi İranlıların mutfak ve sofra kültüründeki bazı gelenekleri aktardık. Şimdi programımızın devamında İran sofralarının kültür ve besin açısındaki diğer bazı yönlerine değinmek istiyoruz.
İran sofraları farklı dini veya kutlama veya milli bayramların her birinde kendine has renk ve kokusu vardır. Örneğin sofralar Nevruz gibi milli ve tarihi bayramlarda veya Yalda gecesinde o döneme has hazırlanan yiyecekler ve meyvelerle süslenerek donatılır. Örneğin Nevruz bayramının ilk gününde balıklı sebzeli pilav, sebze polo veya Yalda gecesindeki nar ve karpuz gibi.
Buna ilaveten dini merasimlerde örneğin Muharrem ayındaki Aşura Matem günleri veya mübarek Ramazan ayında yılın diğer aylarında çok ender rastlanan yemekler, tatlılar veya adak yemekleri pişirilerek dağıtılması, İran'ın geleneksel yemeklerinden olan helim, çeşitli aşlar, zerde, helva veya Ramazan ayına özel İran tatlılarından zurbiya ve Türkiye'deki tulumba tatlısına benzeyen bamye. Ramazan ayı ve Muharrem ayının matem günlerine özel olan sofra geleneklerinden biri de burada sevap için Allah rızası yolunda yapılan hayratların ilk sözü söylemesidir. Bu yüzden bu renkli sofralar manevi bir ıtırla donatılır. Zira buradaki herkes bir nevi Allah'ın misafiri sayılır. Üstelik hayratların hazırlanmasında aralarındaki yardımlaşma ve dayanışma ise eşine az rastlanan bir durumdur. Burada tencerelerde pişen sadece bir yemek değil, sofraların arkasında yatan zengin kültür daha çok dikkat çekiyor.
Kültürel yönler ve yemek geleneklerine ilaveten İran yemek tariflerinde birçok konuya dikkat edilmişti. Zira hepsinde yemeklerin sağlıklı yönlerine özen gösterildiği dikkat çekiyor. İran mutfak kültüründe bizim için yararlı olan neleri yememiz veya hangi yemeklerden uzak durmamız gerektiğine dikkat edilmiştir. İran mutfak kültüründe ise geleneksel tıptan kaynaklanan birçok terim vardır. Örneğin gıdaların özünün soğuk veya sıcak olması veya yemeklerin hafif veya ağır olmasıdır. İran mutfak kültüründe yemek tariflerinde bunlara özenle dikkat ediliyor. İran mutfak kültüründe ise dikkat edilen diğer konu ise İslam dininde de üzerinde çok vurgu yapılan gıdaların helal olmasıdır. İran sofralarında bazı yemeklerin asla yeri yoktur ve buna da asırlardan beri kültürel ve dini bir konu olarak uyuluyor. Üstelik bilimsel açıdan da ispatlanmıştır.
İran'ın zengin mutfak kültürü birçok yerli ve yabancı turistin ülkenin çeşitli yörelerine ve kentlerine ziyaretlerinde bu çeşitlilik ve geleneklerle tanışmasına sebep olmuştur. Aslında milletler ve etnik grupları birbirinden ayıran konulardan biri ise onların yemek çeşitliliği, tarifleri ve yeme adabıdır. Turistler bir başka ülkeyi ziyaret ettiklerinde orada dikkatlerini çeken değişik konuların başında yerli halkın mutfak kültürü ve yemek gelenekleridir. Bu konu ülkeler arasında gastronomi turizmine ilginin artmasına sebep olmuştur. Zira bir yandan bir nevi zengin gelir kaynağı olurken yerli halkın kültürel, dini ve tarihi yönleri de dünyaya tanıtılmış oluyor.
Muhterem dinleyiciler, mutfak kültürüne dahil olan gastronomi turizmi ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin ikinci bölümünü dinlediniz.
Sohbetimizin devamında gelecek bölümlerde sizleri İran'ın zengin mutfağı, kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmak için güzel ülkemizin çeşitli bölgelerine yolculuk ederek sizlerle beraber o bölgenin sofrasına misafir olarak İranlıların misafirperverlikleriyle yakından tanışacağız.
Şimdilik hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Edebiyat Yelpazesi. Değerli dinleyiciler, bugünden itibaren Edebiyat Yelpazesi adlı haftalık programımızda İranlı şairler ve karşılaştırmalı olarak Fars-Türk edebiyatı ile ilgili sizlere detaylı bilgiler aktarmaya çalışacağız. Yararlı olması temennisiyle ilk programımızı ilk Farsça şiir yazan şairler başlığı altında ele alıyoruz. Farsça şiir söyleyen ilk şair ya da şairler konusunda elimizde bulunan rivayetler farklı ve çoğunlukla inandırıcılıktan uzaktır. Bu konuda elimizde bulunan en eski işaret Tarih-i Sistan'da zikredilmiştir. Bu kitabın bölümleri birkaç kez yazılmış fakat ilk bölümü yani onun daha eski bölümü yazı şeklinden de anlaşıldığı üzere 4. 5. yüzyıla ait olmalı ve en azından 5. 6. yüzyıl başlarına ait olması gerekir. Affin'in Lübabul Elbab Şems-i Kays-ı Razi'nin El-Mucem'i gibi kitaplardaki tüm diğer rivayetler ve güvenilir olmayan diğer sözler, eski kaynaklardan kaynaklanmış olması, uzak olması da kimi kitaplarda onların telif zamanının 7. ve 8. yüzyıl başından itibaren olduğu görülmektedir. Tarihi Sistan'da zikredilen söze dayanacak olursak, mevcut olan ilk yazılı Deri Farsçası şiiri, Yakup bin Leys sarayındaki şairlerden biri olan Muhammed bin Vasifi Segzi yazmıştır. Meşhur beyitler olup şu beyitle başlamaktadır. Ey dünyadaki özel ve genel tüm emirlerin kendisine köle, hizmetçi, bakıcı ve kapı kulu olduğu emir. Muhammed bin Vasıf, Yakup bin Leys'in vezirlerinden olup, Sistanlı delikanlının ilk iktidar döneminin başlarından itibaren onunla birlikteydi. Yakup'tan sonraki emirlerin dönemini de görmüş olup, söz konusu bu kıtanın dışında daha akıcı ve daha anlaşılır başka şiir kıtaları da ondan geriye kalmıştır. Onun ilk şiiri görüldüğü kadarıyla, 865 yılından sonra yazılmış olmalı. Zira onun bu kıtadaki ibarelerinin anlam ve içeriğinden 865 yılında Yakub'a yenilen ve öldürülmüş olan Sistanlı Harici Ammar olayının bu beyitlerin esas konusu olduğu anlaşılmaktadır. Bundan dolayı şayet tarihi Sistan sahibinin söylediğine inanacak olursak, Arapça kaside ve şiirleri taklit şeklinde yapılmış olan mevcut ilk yazılı Deri Farsçası şiiri 3. ila 4. yüzyıl ortalarına aittir. Bundan önce sözün ettiğimiz kimi Farsça kaynaklarda ilk Farsça şiir söyleyenler olarak başka kimselerin de zikredildiğini unutmayalım. Ancak onlarla ilgili rivayetler ya tamamen meçhul ya da şüphelidir. Bunlar şu kimselerden oluşmaktadır: Behrami Gur, Ebu Hafs Hekim ve Ahvesi Soğdi-i Semerkandi, Ebul Abbas Hanuzel Mervezi. Burada zikredilmesi gereken bir diğer konu da şudur: tezkire ve edebiyat kitaplarında Farsça söyleyen başka şairlerin adı zikredilmiş olup, hiçbirinin zamanı 3. veya 4. yüzyılın ilk yarısından daha öteye gitmemektedir ve genellikle 3. 4. yüzyıl ortalarında ya da bu yüzyılın ikinci yarısında yaşamışlardır. Hanzalai Badgisi, Mahmudi ve Raki Herevi, Firuzi Maşriki ve Ebu Süleyki Gurgani bunlardandır. Söz konusu ettiğimiz bu dönem, Fars edebiyatının yükseliş döneminin başlangıcıdır. Bu dönemin başlangıcında şairlerin üstadı Rudeki ve onun sonunda Fars şiirinin kesin iki üstadı olan Firdevsi ve Unsuri yaşamışlardır. Bu dönemin diğer şairleri de her biri Fars edebiyatı tarihinde özel ve üstün bir ün ve dereceye sahiptirler. Değerli dinleyiciler, edebiyat uzmanı Sayın Doktor Ahmet Yeşil'in görüşlerini dinliyorsunuz.
Fars dili ve edebiyatı, yani özellikle edebiyat konusu, bildiğiniz gibi sizler de Fars edebiyatı ilk olarak 3. yüzyılda, yaklaşık olarak miladi olarak 9. yüzyılda ilk eserlerini vermiştir. Tabi burada ilk eserlerini vermişten kastımız 3. yüzyıldan eserler günümüzde mevcuttur. Bu dönemler önce de Fars edebiyatının ünlü şairleri olmuştur. Çeşitli alanlarda şiirler yazmışlardır. Fakat 3. yüzyıldan 9. miladi 9. yüzyıldan itibaren sadece eserler elimize kalmıştır. Bu dönemde de tabi bu dönemden önce şairlerin olduğu birçok tezkerede, birçok yerde kayıtlı bulunmakla birlikte o dönemin şairleriyle ilgili şiirler, eserler elimizde mevcut değildir. O dönemin 3. yüzyılın 9. miladi 9. yüzyılın en önemli şairi tabi Rudeki'dir. Özellikle Fars edebiyatının ilk şairi olarak kabul edilir. Babası desek yanlış olmazdır. İlk şair olarak kabul edilir. Tabi bundan önceki şairlerle ilgili metinler elde bulunmayışından dolayı ve sadece metin olarak gazellerinden işte elimizde bulunan tek şair olduğu için ilk şair olarak Rudeki kabul edilir. Rudeki o dönemin kendi döneminin en üstad şairlerinden biridir. Tabii kendi döneminde yaşamış ya da bunu kabul eder. Yaşadığı dönemdeki birçok ilim ahalisi de onun bu alandaki yeteneğini kabul eder ve överler. O dönemde tabii şairin ilmi yeteneği ve almış olduğu eğitimle ilgili pek fazla bilgi bulunmamasıyla birlikte bırakmış olduğu eserler şairin gerçekten iyi bir eğitim aldığını gösteriyor. Fars şiirinin türlerinin birçoğunun başlatıcısı olarak kabul edilir ve bundan dolayı da almış olduğu şairlerin üstadı lakabı bulunur. Tabii yerindedir lakab çünkü Rudeki'den önce bu kalıpları, bu tarzları bu kullanan şair olmamıştır. Ve şairin başlattığı bu türlerden sonra diğer şairler de Rudeki'nin getirmiş olduğu yolu devam ettirmiş ve etkilenmiştir. Tabii Rudeki hakkında söylenecek en önemli özelliklerden biri, o dönemde Şehit Belgin'in de işte diğer şairlerin de birkaçını zikrediyor. Bu şairin kör olduğu, yani görme özgürlüğü olduğu, şairin şiirlerini, eserini incelediğimiz zaman betimlemiş olduğu konular, yer vermiş olduğu konulara dikkat ettiğimiz zaman gözü gülen bir insanın anlattığı şekilde eserlerini işlemiş ve bu şekilde oluşturmuştur. Bundan dolayı tabi araştırmacılar arasında iki düşünce yer almaktadır. Yani şairin ya anneden dünyaya geldikten sonra gözü görmez, kör bir şekilde dünyaya geldiği savunanlar vardır. Bir grup da belli bir döneme kadar şairin gördüğünü, belli bir olaydan, hastalıktan sonra gözünün görmediğini, bundan dolayı da yaşada dışarıdaki renkler olsun, diğer betimler olsun, bunların farkında olduğunu iddia edenler var. Şair hakkında araştırma yapan bilim adamları şairin belli bir dönemden sonra işkenceye maruz kaldığını ve bu sebepten dolayı görmediğini iddia etmişlerdir. İşte, bunların hepsi tabii iddialar, bunlar iddiadan öteye geçmeyen yargılar. Ama şairin edebiyatı, dili, üslubu, kullanmış olduğu yöntemler incelenirse o dönemin Fars edebiyatı, Fars şiirin özelliklerini tam anlamıyla görebiliriz. Akıcı bir dil ve sade bir dil kullanmıştır. O dönemde bildiğiniz gibi Arapçadan fazla etkilenmemiştir şairlerin kullanmış olduğu dil. Ve kullanmış olduğu tabii o dönemden önce deri şiir dili olarak kullanılan deri ve sade bir Farsça kullanılmış. Şairler de Rudeki de tabii onların içinde şairlerin üstadı olarak şiirini son derece akıcı ve o gün kullanılan sade dille eserini vermiştir. Daha çok o edebi sanatlardan uzak, herkesin anlayabileceği bir şiir anlayışı vardı. Ve eserlerini bu şekilde oluşturmuştu. Bugün bile değişik tefsirlere, değişik anlatımlara gerek duymadan herkesin anlayabileceği çok akıcı ve anlaşılır bir eseri, anlaşılır şiirleri bulmaktadır şairin. Bu özelliğinden dolayı da Rudeki dönemin önemli şairlerindendir. Ve dediğim gibi bu dönemdeki şiirleri incelediğimiz zaman birçok değişik alanda şiirler verilmiştir. Bunlar tabii her şairde olduğu gibi. Tabii bu dönemde birçok şair ortaya çıkmıştır. Bunun da tabii sebepleri vardır. O dönemde yaşayan padişahlar, vezirler bu alanda eser veren insanları teşvik ettikleri için şairlerin sayısı da eserlerde çoktur. Ama tabii bunlar içinden seçilip üstad olarak bir iki şairden fazla bulunmamış. İşte Rudeki bunlarda örnektir. Ve o dönemde kaleme alınan konulardan birisi işte şairlerin methettiği padişahlardır. Yani kendi şiirlerine, şiirlerinde övdükleri o dönemin padişahları, vezirleri ve büyükleridir. Tabii Rudeki de bunlardan biri. Daha sonra şiirlerinde, yani önemli zaten gazellerin bulunmasıdır şairimizin. Şairimiz genelde gazellerinde o dönemde kullanılan konulardan biri nasihat etme, hikmeti anlatma, bunun gibi konulara da şiirlerinde yer vererek okuyucularına bir nevi ders vermiştir. Ve bu şekilde eserlerini dile getirmiştir. Ve kullanmış olduğu, başında söylediğimiz gibi, kullanmış olduğu dil, tadelli bakımından Fars şiirinin ilk örnek olması açısından çok değerli kaynaklar niteliğini taşır şairin eseri.
Fars edebiyatı tarihinde bu kadar üstad şairin bu şartlarda ve bu sınırlı boyutlarda olmasına rağmen yetiştiği bu döneme benzer çok az dönem vardır. Şair ve yazarların şiirlerinin çokluğu ve eserlerinin sayısı bu dönemin genel özelliklerinden birisidir. Bu genişlemenin temel sebebi ve şiirin günden güne yaygınlaşması, padişahların şair ve yazarları eşine az rastlanır bir şekilde teşvik etmeleriydi. Doğu bölgesindeki tüm emirler ve şahlar o dönemlerde Farsça söyleyen şair ve yazarlara ve İranlı olup da Arapça şiir söyleyen ve eser yazan kimselere karşı son derece olumlu bir saygı göstermekteydiler. Emirlerin ve padişahların bu dönemde şairleri teşvik yolunda harcamış oldukları hediye ve nimetler, yağmurunun çokluğu onları servet ve nimet açısından çok üstün bir dereceye çıkartacak düzeydeydi. Rudeki hakkında yükünü 400 devenin taşıdığı söylenir. Hakani bu konuda Unsuri hakkında şöyle demiştir: "Duydum ki tenceresini bakırdan, sofrasının aletlerini altından yaptı Unsuri." Bu dönemin şairlerinden bazıları servet ve mal çokluğundan dolayı bunun kıskançlığına sebep olmaktaydılar. Bunların bir kısmı da nimetin bolluğundan dolayı gümüş kemerli ve altın kemerli köle sahibi emirler gibi hareket etmekteydiler. Bu durum padişahların doğrudan teşvikleri ve şairlerin methiye ve şiirlerini aşırı bir değerle satın almış olmalarının bir sonucuydu. Bu dönem sultanları, emirleri ve vezirleri arasında ya kendileri şair ve yazar olan ya da Farsça söyleyen ve Arapça söyleyen şair ve yazarları teşvik etmekten ve yüceltmekten geri durmayan kimselerdi. Samaniler özellikle Fars, nazım ve nesre aşık kimselerdi. Farsça söyleyen şairleri yüceltiyor ve şahname gibi manzumelerin ortaya çıkması için ya da Dadeviye oğlunun Kelile ve Dimnesi, Taberi'nin Tarihi ve Tefsiri Kebiri gibi eserlerin tercüme edilmesi amacıyla özel ve doğrudan fermanlar yayınlıyorlardı. Vezirlerinden Ebu'l-Fazıl-i Belami gibi kimi kimseler de Kelile ve Dimne türü kitapların ve hikayelerin düzenlenmesi noktasında şair ve yazarları teşvik ediyorlardı. Ya da Ebu Ali-i Belami gibi vezirler de kendileri Fars dilinde kitap telif ediyorlardı. Fars nazım ve nesrinin Samaniler aracılığıyla büyük bir revaç bulmasının bir nedeni de İranlıların edebi bağımsızlık düşüncesini takip etmeleri ve Yakub-i Leys'in bu alanda sahip olduğu bu görüşün süreklilik bulmasıydı. Bir başka sebep de Samanilerin başkenti olan Buhara'nın halifelerin egemenliği altında olan Bağdat'ın sahip olduğu makam ve düzeni elde etmeye çalışmalarıydı. Herhalde şu beyitte benzer şiirlerin söylenmesine neden olan da şu düşünceydi: "Bugün herhalde Bağdat Buhara'dır. Horasan emiri neredeyse zafer oradadır." Horasan emiri kavramının Samani sultanlarının resmi unvanları olduğu bilinmektedir. Değerli dinleyiciler, bugün bizler için ayrılan sürenin sonuna geldiğimizden dolayı konuşmamızın devamını bir sonraki programımıza bırakıyor. Şimdilik hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی پر کن قدح که بی می مجلس ندارد آبی پر کن قدح که بی می مجلس ندارد آبی
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İslam peygamberinin yaşam öyküsünü anlatmaya devam edeceğiz.
Geçen bölümde İslam peygamberi insanları 3 yıl boyunca gizlice İslam'a davet etmesinin ardından Yüce Allah tarafından davetini aleni etmekle görevlendirildiğini anlattık. Bunun için Allah Resulü kavmin önde gelen büyüklerini bir ziyafete davet etti ve onları ağırlarken bu önemli meseleyi de gündeme getirmeye karar verdi. Aslında İslam peygamberinin davetini yakınlarından başlamasının birçok faydası ve tesiri vardı. Örneğin Allah Resulü'nün yakınları o Hazretin pak, dürüst ve sadakatli bir insan olduğunu herkesten daha iyi biliyordu. Üstelik akrabalık bağları da onların her türlü haset ve kinden uzak bir şekilde Resulullah'ın sözlerini dinleyecekti. Öte yandan Allah Resulü'nün akrabaları hatta o Hazret'e iman etmese bile en azından akrabalık bağları yüzünden Resulullah'ı savunacaktı. Çünkü onların çoğu Mekke'de nüfus sahibi güçlü insanlardı. Şimdi maceranın devamını dinleyelim.
Misafirlerin gelme zamanı yaklaşıyordu. Hazreti Ali aleyhisselam misafirlerin ağırlanacağı mekana şöyle bir göz attı. Hemen hemen her şey tamamdı. Aralarında İslam peygamberinin amcaları da bulunan Haşimoğulları hanedanının büyükleri bir bir gelmeye başladı. Ebu Talip, Hamza, Abbas ve Ebu Leheb hepsi oradaydı. Büyük bir sofra kurulmuştu. Hazreti Ali aleyhisselam ve Zeyd çeşitli yiyeceklerle misafirleri ağırlıyordu. Yemek yendikten sonra Allah Resulü'nün esas sözünü beyan etmeye sıra geldi. İslam peygamberi ayağa kalktı ve güçlü bir sesle şöyle buyurdu. Gerçekten bir cemiyetin rehberi kendi yakınlarına yalan söylemez. Ondan başka ilah olmayan Allah'a andolsun. Ben onun size ve tüm dünya halkına gönderdiği peygamberiyim. Ey akrabalarım! Bilin ki ben sizin hayrınızı istiyorum. Ve sizin iyiliğinizden başka bir düşüncem yoktur. İnsanlardan hiç kimse benim size getirdiğim şeyden daha iyisini getirmemiştir. Allah bana emretti, sizi ona davet edeyim.
O sırada Ebu Leheb Resulullah'ın sözünü kesti ve alaylı bir şekilde şöyle dedi. Biz büyük bir sabırsızlıkla senin hediyeni almayı bekliyoruz. Allah Resulü şöyle karşılık verdi. Ben size bu dünyada ve öbür dünyada saadet armağan ediyorum. Ben sizi iki söze davet ediyorum. Biri yegane Allah'tan başka ilah olmadığına ve diğeri de benim onun peygamberi olduğuma şehadet getirmek. Şimdi sizin aranızdan kim bana bu işte yardımcı olacak ki benim sizin aranızda vasi ve halifim olsun?
Meclise ağır bir sessizlik çöktü ve hepsi Resulullah'ın davetini kabul etmeyi reddetti. Bu arada gelen misafirlerin en küçüğü olan Ali, Allah Resulüne yardımcı olmaya gönüllü oldu. Resulullah sorusunu ikinci ve üçüncü kez sordu ve her defasında sadece Ali gönüllü olduğunu ilan etti. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Ey insanlar! Bu genç benim sizin aranızda vasi ve halifimdir. Resulullah'ın bu sözlerinin üzerine mecliste büyük bir gürültü koptu. Ebu Leheb Resulullah'la alay etmeye başladı. Bazıları da alaylı bir şekilde Ebu Talib'e şöyle diyordu. Muhammed seni ondan sonra oğlun Ali'ye tabi olmakla mı görevlendirdi? Bu arada Resulullah'ın her zamanki yarı ve yaveri, destekçisi Ebu Talib kalabalığı sessiz olmaya davet etti. Ardından Resulullah'a dönüp şöyle dedi. Oğlum, sen Allah'ın mesajını bize ilettin. Biz de duyduk. Şimdi bize fırsat ver ki üzerinde düşünelim.
Kuşkusuz o çağda tevhide davet, ve şirk ve putperestlik düzenini yıkmak oldukça zor ve çetin bir işti. Bu yüzden işin ta başından itibaren bazılarının bu davete karşı çıkacağı belliydi. Ancak Yüce Allah peygamberinden, düşmanlardan ve alay edenlerden çekinmemesini istiyor ve davetini aleni etmesi ve bu yolda amansız ama mantıklı bir mücadele sürdürmesini emrediyordu. Resulullah'ın davetini aleni etmesi hakkında Hicr suresinin 94 ve 95. ayetlerinde şöyle buyurulmaktadır. Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir. Seninle alay edenlere karşı biz sana yeteriz.
Böylece Allah Resulü açık ve genel çağrısını başlattı. O Hazret yeni yeni ayakta durmaya çalışan İslam dinini tebliğ etmek için akılcı yöntemler izlemeye başladı. Bir gün Allah Resulü Safa Dağı'nın eteğinde durdu ve halka yüksek sesle şöyle hitap etti. Eğer ben bu gece ve yarın sabah düşman size saldıracak desem bana inanır mısınız? Halk, evet inanırız. Çünkü senden şimdiye kadar yalan söz duymadık şeklinde karşılık verdi. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Benim sizin aranızda konumum, düşmanı uzaktan gören ve kavmini kurtarmak için hızla onlara doğru gelen gözlemci gibidir. Ey Kureyş halkı! Ben sizi başınıza gelecek ağır bir azap konusunda uyarıyorum. Resulullah'ın sözü bu noktaya gelince, o Hazretin amcası Ebu Leheb, bu sözler insanları etkilemesinden kaygı duyarak yaygara koparmaya başladı. Ve Allah Resulü'nün sözlerini sürdürmesine engel oldu ve kalabalığı dağıttı.
Her halükarda genel davet başladıktan sonra İslam peygamberinin risaleti daha hassas ve daha yeni bir merhaleye ulaştı. Bundan sonra Kureyş kafirleri ve müşriklerinin açık gizli muhalefetleri başladı. Kuşkusuz Mekke eşrafı putların sayesinde o diyarın cahil insanlarının gözünde özel konumu ve saygınlığı vardı. Onlar zayıf insanlara zulmetmek ve haksızlık yapmakla büyük servetler biriktirmişti ve bu yüzden Resulullah'ın tevhid çağrısı karşısında sessiz kalamazdı. Çünkü Resulullah'ın hareketi her türlü etnik ve aşiret temelli imtiyazı geçersiz sayıyor ve insanların eşit olduğunu savunuyor ve özellikle toplumda mağdur kesimlere ve kölelere özel ilgi duyuyordu. Bu yüzden Mekke eşrafı birleşerek ve türlü komplolara başvurarak Hazreti Muhammed'in getirdiği inancı engellemeye çalıştı. Fakat Resulullah'ın dilinden duyulan Kur'an-ı Kerim ayetleri gönülleri müsait olan insanları kendine çekiyor ve topluma yeni bir ruh ve canlılık kazandırıyordu. Allah Resulü sürekli insanları tevhide davet ediyor ve kölelik düzenini, riba ve cahiliyenin yanlış geleneklerini aralıksız eleştiriyordu.
Öte yandan Kureyş liderleri Mekke halkının İslam dinine yönelmeleri artınca bu durumdan kaygı duymaya başladılar. Kureyş liderleri Mekke halkı arasında güçlü nüfuzu bulunan Ebu Talib'in İslam peygamberini koruması altına aldığı müddetçe o hazrete karşı şiddete başvuramayacaklarını çok iyi biliyordu. Bu yüzden ve Ebu Talib'in Resulullah'a verdiği desteği kesmesi için Kureyş liderleri Ebu Sufyan'la birlikte Resulullah'ın amcası Ebu Talib'le görüşmeye gitti. Ebu Sufyan şöyle dedi, ''Ey Ebu Talib, yeğeninin faaliyetlerini engelle. O bizim inancımızı tenkit ediyor, bizleri akılsız sayıyor ve atalarımızın da sapkın olduğunu söylüyor.'' Ebu Talib, Kureyş liderlerinin sözlerine sabırla karşılık verdi ve onları vazgeçirdi. Fakat Resulullah'ın davetinin devam etmesi ve Mekke halkının İslam'a yönelmeleri için gereken zeminin daha da gelişmesinin ardından Mekke büyükleri bir kez daha Ebu Talib'in yanına gittiler. Ve Resulullah'a desteğini kesmesi için baskı yaparak şöyle dediler.
Ey Ebu Talib! Biz senden yardım istedik ve yeğeninin bizimle uğraşmaktan vazgeçmesini sağlamanı talep ettik. Ama sen bunu yapmadın. O bizi akılsız sayıyor ve tanrılarımızla alay ediyor. Yemin ederiz bundan daha fazla bu duruma katlanamayız. Eğer Muhammed davetinden el çekerse ona servet, güç ve iktidardan ne istiyorsa veririz. Yoksa onunla ve onu destekleyen seninle savaşırız. Ebu Talip Mekkeli müşriklerin liderlerinin mesajını Resulullah'a anlatınca o hazret şöyle karşılık verdi. Allah'a and olsun, eğer güneşi sağ elime ve ayı da sol elime verseler, bu işten el çek deseler asla bunu yapmam ve bu işi ya Allah'ın fermanı ilerleyinceye kadar ya da bu yolda öldürülünceye kadar devam ederim. İslam peygamberinin bu sözleri Ebu Talib'i o kadar derinden etkiledi ki bu yolda var olan tüm tehlikelere rağmen şöyle dedi. Allah'a and olsun, seni desteklemekten el çekmem. Sen de görevini yerine getir. Ve böylece müşrikler bir kez daha hüsrana uğradı.
Kuşkusuz İslam peygamberinin risaletini sürdürdüğü yılların tümünde Kur'an-ı Kerim o hazretin programlarını uygulaması ve ilerletmesinde anahtar rol ifa etmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'e hakim olan harmonik düzen ayetlerinin çekiciliğini artırıyor ve Mekkeli müşrikleri karşısında aciz konuma düşürüyordu. Mekkeli müşrikler Kur'an-ı Kerim'in akıcı ve güzel ayetlerine ve güçlü mantığına karşı direnemiyordu. Öte yandan Mekkeli müşriklerin liderleri bu durumu fark edince İslam peygamberi ve Müslümanlarla mücadele için tedbirle düşünmeye başladılar. Müşrikler Müslümanlara baskı yaparak İslam dininin yayılmasını engellemeye çalışıyordu. Müşriklerin Resulullah ile mücadele yöntemlerinden biri o hazreti eziyet ve alay etmekti. Müşrikler Allah Resulünü mecnun olmak, sihirbazlık yapmak gibi haksız iftiralarla suçluyor ve o hazreti toplumdan dışlamaya çalışıyordu. Fakat Resulullah büyük bir sabır ve ancak ilahi peygamberlerde ve evliyalarda örneğine rastlanan direnişiyle tüm zorluklar ve hakaretlere katlanarak kafirlerin ve asi müşriklerin komplolarını etkisiz hale getirdi.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, adalet, rahmet ve hidayet eksikliğinin insanlığın sorunlarının temeli olduğuna işaretle, bu sorundan kurtulma yolunun İslam'ın büyük peygamberi Nebi-i Ekrem'in davetine karşılık vermek olduğunu söylüyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hameneyi'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. İnsan felah peşindedir, kurtuluş peşindedir. İnsanlığın sorunu baştan bugüne kadar adaletin olmayışıdır, rahmetin olmayışıdır, hidayetin olmayışıdır. İnsanın çeşitli sapkınlıkları onlar için yaşamı zorlaştırmıştır. Günümüzde de beşeriyet aynı ışık kaynağına muhtaçtır. Bugün de beşeriyet Nebi-i Ekrem'in daveti ki hak davetidir, sadakat davetidir, rahmet davetidir, karşılık vermeye muhtaçtır. Eğer insan İslam'ın mükerrem peygamberinin davetine karşılık verirse, insanın sorunları bertaraf olacaktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın. İran Radyo Podcast. Bu bölümde sizi İran'ın güzel illerinden biri olan İlam'a götürmek istiyoruz. Bakir doğası, zengin tarihi ve özgün kültürüyle dikkat çeken bir bölge. Kendine has manzaraları ve sıcakkanlı insanlarıyla İlam, keşfedilmeyi bekleyen bir hazine gibi. Bizimle birlikte olun, birlikte bu az bilinen bölgenin sırlarını ve potansiyelini keşfedelim. Tahran'dan herkese selamlar ve İran'ı Keşfet podcastimizin bir başka bölümüne hoş geldiniz. Şimdiye kadar Huzestan elinin tarihini, coğrafyasını ve kültürünü tanıdık. Bu bölümde ise sizi güzel İlam eline götürmek istiyoruz. Bakir doğası, zengin tarihi ve özgün kültürüyle dikkat çeken bir bölge. Kendine has manzaraları ve sıcakkanlı insanlarıyla İlam, keşfedilmeyi bekleyen bir hazine gibidir. Bizimle birlikte olun, birlikte bu az bilinen bölgenin sırlarını ve potansiyelini keşfedelim. Ancak bu heyecan verici yolculuğa başlamadan önce sizi iranradio.ir/tr web sitesi adresindeki web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye davet ediyorum. Orada çeşitli ücretsiz podcastlere erişebileceksiniz. Herhangi bir yorum veya öneriniz varsa bunları bizimle paylaşmaktan mutluluk duyarız. Yorumlarınızın bize yol gösterici ve ilham verici olacağından emin olabilirsiniz. İlam, İran'ın batısında yer alan küçük bir ildir. Kahraman ve destan yazan insanlarıyla tanınır. Bakir doğası, keşfedilmemiş potansiyeli ve çeşitli yetenekleriyle turizm merkezi olma kapasitesine sahiptir. Bu il, bazıları tarafından Zagros'un gelini, bazıları tarafından ise güneşin doğduğu toprak olarak adlandırılır. Yüksek Zagros dağlarının arasında yer alan bu kadim bölge, Babil yazıtlarında Alam veya Alamto olarak geçer. Bu kelimeler dağlık bölge veya güneşin doğduğu yer anlamına gelir. Doğal güzellikleri ve dağlık yapısı nedeniyle İlam, Zagros'un gelini olarak da bilinir. İlam, 20.333 km² yüz ölçümüyle İran'ın 22. büyük ilidir. Zagros Sıra Dağları'nın kalbinde yer alır ve Irak ile 425 kilometrelik ortak sınıra sahiptir. İlam'ın isminin dağlık bölge anlamına geldiği söylenir.
iklim açısından yarı sıcak ve yarı nemli bir bölgede yer alır ve İran'ın ormanlık illerinden biri olarak kabul edilir. İlin kuzeyi dağlık ve kışları soğuk bir iklime sahipken, güneyde geniş ovalar yer alır ve yazları sıcak geçer. Bu il güneybatı bölgeleri dışında birbirini geçmiş yüksek dağlarla kaplıdır. Bu dağlar çok sayıda paralel kıvrımlardan oluşmuştur. İlin kuzey ve kuzeydoğusunda dik ve yüksek yamaçlar ile küçük dağ içi ovalar görülürken, güney ve güneybatı bölgelerinde geniş ve açık düzlükler yayılmıştır. Kebir Kuh, Poşkuh bölgesinin öne çıkan yüksekliklerinden biridir ve güneyde Huzestan Ovası'na kadar uzanır. Bu sıra dağların en yüksek zirvesi Kan Seyfi olarak adlandırılır ve yüksekliği 3062 metreye ulaşır. Bu dağın bazı yamaçları meşe ormanlarıyla kaplıdır. Kebir Kuh'un doğu yamaçları dik eğilimdir ve bol suya sahip derin vadileri açılır. Bu vadiler Semire Nehri'ne dökülür. Batı yamaçları ise zengin petrol kaynakları ve yeraltı rezervleriyle doludur. Kebir Kuh, Batı Zagros'un en büyük ve en düzenli dağlarından biri olarak kabul edilir. Yaklaşık 160 kilometre uzunluğunda ve 6 ila 7 kilometre genişliğindedir. Kuzeybatıdan güneydoğuya doğru Poşkuh boyunca uzanan büyük bir duvar gibi görülür. Galagiran Dağı, İlam şehrine yakın ve Şeşter ormanlık bölgesinde yer almaktadır. Yerel şairlerin şiirlerinde sembolik bir dağ olarak anılır. Bu dağın çok dik eğimi, zirveye tırmanmayı ve keşfetmeyi neredeyse imkansız hale getirir. Ancak özellikle ilkbahar mevsiminde her ziyaretçi rengarenk çiçeklerle kaplı ovaları ve yeşil meşe yamaçlarını izleyerek büyüleyici manzaraların tadını çıkarabilir. Galangiran Dağı sadece İlam ilinin bir simgesi değil, aynı zamanda bölgesel radyo ve televizyon ağının resmi logosu olarak da kabul edilir. Yeşil dağların yanı sıra İran'ın batısında yer alan İlam ili geniş ve verimli ovalara da sahiptir. Bu ovalar tarımın gelişmesine katkı sağladığı gibi birçok arkeolojik alan ve değerli tarihi esere de ev sahipliği yapmaktadır. Bu eserler geçmişten günümüze insan topluluklarının bu bölgede yaşadığını ortaya koymaktadır. İlam'ın dağlık yapısı ve yeterli kar ile yağmur yağışı sayesinde bölgede küçük ve büyük nehirler akmaktadır. Bu nehirler tarım arazilerinin sulanması, baraj yapımı ve içme suyu temini açısından temel kaynaklardır ve çoğunlukla Kebir Kuh Dağı'ndan doğarlar. İlin en önemli ve suyu en bol olan nehri Semire'dir. Bu nehir geçmişte Uknu veya Uknu olarak bilinirdi ve Yunanlılar tarafından Kuaseps veya Hueps adıyla anılırdı. Kaynağı Hamedan ilindeki Elvan Dağı'nın batı yamaçlarından Nahavan bölgesinde yer almaktadır. İlam, Zagros sıra dağlarının batı yamaçlarında yer aldığı için uygun bir bitki örtüsüne sahiptir. Bu ilin ormanları genellikle Zagros'un kuru ve yarı kuru bölgelerine özgü ormanlar arasında sayılır ve yaklaşık 500 bin hektarlık bir alanı kapladığı tahmin edilmektedir. Bu ormanlar çeşitli yerel türleri barındırır. En uygun olanı meşe ağacıdır. Diğer türler arasında bini olarak bilinen dağ fıstığı, dağ inciri, yabani kiraz, alıç ve başka yerli bitkiler yer alır. Bu bölgeyle ilgili dikkat çekici bir diğer nokta ise İran'ın batısındaki petrol ve doğal gaz kaynaklarının %90'ından fazlasının ve ülke genelindeki bilinen rezervlerin yaklaşık %11'inin İlam ilinde bulunmasıdır. Bu nedenle İlam petrol kaynakları açısından İran'da ikinci, doğal gaz kaynakları açısından ise üçüncü sırada yer almaktadır. İlam ili birçok tarihi belgeye ve özellikle Dr. Walter Hinds yeni teorisine göre antik Elam İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Bu imparatorluk M.Ö. 640 yılında Ashurbanipal tarafından ele geçirilmiştir. Bölgenin dağlık ve stratejik konumu nedeniyle Mezopotamya toprakları üzerinde etkili bir hakimiyeti vardı. Sümer, Akkad ve Babil fatihleri ve istilacıları genellikle bu karmaşık geçitlerden geçerek vadiler ve dağlar üzerinden kuzeydeki Huzestan ve Şuş ovalarına ilerliyorlardı. Verheşi veya antik Elam metinlerinde Merehşi adı muhtemelen bugünkü İlam'ın dağlık bölgeleri ve Simere nehri çevresinde işaret eder. Çoğu tarihçi, Verehşi'nin zaman zaman Mezopotamya krallıklarıyla ittifak kuran, bazen de Elam ile işbirliği yapan bağımsız bir eyalet olduğuna inanır. Elam krallıklarının güçlü dönemlerinde Verehşi onların topraklarına katılırdı. Ancak Elam'ın çöküşünden sonra bu bölge Persler ve Medler arasında ikiye bölündü. M.Ö. 500 civarında Ahameniş döneminde Verehşi Büyük Pers İmparatorluğu'nun bir parçası haline geldi. Elam, Huzestan, Mezopotamya, Lorestan ve Kermanşah arasında yer aldığı için Partlar döneminde Büyük Med topraklarına dahil edilmiş ve Ereşk tarafından fethedilmiştir. Bazı araştırmacılar, İlam ilinin kuzeyinde yer alan Sirvan ilçesindeki antik Sirvan şehrinin kalıntılarının Part dönemine ait olduğunu düşünmektedirler. İran'ın Müslümanlar tarafından fethedilmesinden sonra ve İslam'ın ilk yüzyıllarında bu bölgenin muhtemelen Kufe eyaletine bağlı olduğu ve Müslüman valiler tarafından yönetildiği tahmin edilmektedir. Hicri 4. yüzyılın başından 6. yüzyılın başlarına kadar Kürt Hasneviye hanedanı Lorestan ve İlam üzerinde hüküm sürmüştür. Hicri 570'den 1006'ya kadar ise Lor Atabeyleri Lorestan ve Poşkuh bölgelerinde yönetimi ellerinde bulundurmuşlardır. Yakın dönemde İran'da Meşrutiyet Hareketi'nden sonra ve Hicri Kameri 1286 yılında kabul edilen İlk idari bölünme yasasına göre ülke 4 eyalet ve 12 vilayete ayrılmıştır. Bu bölünmede İlam bölgesi Lorestan vilayetinin bir parçası olarak tanımlanmıştır. Nihayetinde Hicri 1353 yılında İlam bağımsız bir il olarak resmen tanınmıştır. Yapılan araştırmalara göre İlam ilinin nüfusu ağırlıklı olarak %86 Kürt, %10 Lor ve az sayıda diğer etnik gruplardan oluşmaktadır. Kürt ve Lor topraklarının her biri birçok aşiret ve kabileyi içinde barındırır. Bu detayların açıklanması ayrı bir zaman gerektirir. İlam'da Kürtçe ve Lorice'nin yanı sıra Lekçe ve Arapça da yaygın olarak konuşulmaktadır. Kanada'daki Carleton Üniversitesi'nde İran Dilleri Atlası Projesi'nin yöneticisi olan dil bilimci Eric Anunoby, İlam ilini Lorice, Lekçe, Arapça ve Kürtçe dillerinin kesiştiği ve birleştiği geniş bir bölge olarak tanımlar. Bu ildeki dil ve lehçe sınırlarını oldukça karmaşık olarak nitelendirir ve İlam'da yaşayan toplulukların kimliklerinin her zaman konuştukları dillerle birebir örtüşmediğini vurgular. İlam halkının geleneksel kıyafetleri geçmişte dastar, başlık, şal ve kodri ile gordin kumaşlarından yapılmış Kürt şalvarları oluşuyordu. Günümüzde hala birçok köyde ve bazı şehirlerde halk Kürt şalvarı ve dastar kullanmaktadır. Ancak şehirlerde erkeklerin resmi kıyafeti ülke genelinde yaygın olan takım elbisedir. İlamlı kadınların geleneksel kıyafetleri örtülü ve özel bir başlıkla birliktedir. Bu geleneksel giyim tarzı hala bazı şehir ve köylerde görülmektedir. Bununla birlikte şehirlerdeki kadınlar daha çok çarşaf ve başörtüsü gibi resmi kıyafetleri tercih etmektedirler. Give, beji, bersak, kale konji ve begel helvası gibi tatlılar, sac ve pepak gibi geleneksel ekmekler, amberbu pirinci, hayvansal yağ, dağ balığı ve özenle dokunmuş kilimler, İlam ilinin yerel ürünleri arasında yer alır. Bu ürünler hem turistler hem de İran'ın diğer bölgelerindeki halk arasında büyük ilgi görmektedir. İlam'da ekonomik faaliyetler ağırlıklı olarak hayvancılık ve tarıma dayalıdır. Arıcılık içinde uygun koşullar mevcuttur. Sanayi sektörü iş gücü piyasasında küçük bir paya sahiptir ve istihdamda hala tarım ve hizmetler ön plandadır. Irak ile ortak Mehran sınır kapısının açılmasıyla birlikte ticaretin, uluslararası turizmin ve mal ile yolcu taşımacılığının gelişmesi için umut verici bir perspektif oluşmuştur. Ayrıca İlam, önemli miktarda metalik olmayan maden kaynaklarına sahiptir ve petrol ile doğal gaz rezervleri bölge ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. Turizm potansiyeli açısından da İlam ili hem tarihi hem doğal yönleriyle dikkat çekici imkanlara sahiptir. İran'ın batısındaki bu yeşil topraklar Zagros dağlarının arasında gizli bir mücevher gibi parlamaktadır. İlam'ın gezilecek yerleri, bakir doğa, değerli tarihi eserler ve misafirperver insanlardan oluşan bir bütünlük sunar ve her ziyaretçi farklı ve unutulmaz bir deneyim yaşatır. İlam ilinin turizm merkezi olarak bilinen antik Dereşehir ilçesi, eski isimleriyle Madaktu ve Semire, çok sayıda kale, tarihi eser ve doğal güzelliğiyle ev sahipliği yapmaktadır. Dereşehir, Sasani döneminde İran'ın başkentlerinden biri olmuş ve günümüzde Batı İran'ın en büyük tarihi şehri olarak tanınmaktadır. Bu ilin diğer turistik noktaları arasında Abdanan'daki İkiz Göller, Abdanan'ın tarihi Poştkale Kalesi, Hezar Ambarları, Siyahgel Ateş Tapınağı ve Eyvan-ı Garb'deki Şirin ve Ferhat Kemeri sayılabilir. Ayrıca Madaktu Antik Kenti'nin kalıntıları, Dereşehir'deki Çahartaki Ateş Tapınağı, Dehloran'daki sıcak su kaynakları ve onlarca kale, ateş tapınağı ve eski İran medeniyetine ait kalıntılar her yıl binlerce meraklı turisti İlam'a çekmektedir. Raziane Boğazı, İlam ilinin en etkileyici doğal harikalarından biridir. Yüksek kayalık duvarları ve doğal yarıklarıyla göz alıcı bir güzellik sunar. Bu boğaz, yeraltı sularının yıllar boyunca oluşturduğu bir yapıdır ve bugün İlam'ın en cazip gezi noktalarından biri haline gelmiştir. İlkbahar ve yaz aylarında Raziane Boğazı, renklerin cenneti haline gelir. Ziyaretçiler burada saatlerce suyun hoş sesi ve serin yürüyüş yolunun keyfini çıkarabilir. Taşlı ve dar yapısı nedeniyle bu boğaz, macera tutkunları ve doğa gezginleri için popüler bir destinasyondur. Siyahgav İkiz Gölleri ise Kebir Kuh Dağları'nın yüksekliklerinde yer alan küçük bir cennettir. Berrak suları ve çevresindeki manzaralar ziyaretçilere eşsiz bir huzur sunar. Bu göle ulaşım biraz zorlu olabilir ancak güzelliği her zahmete değerdir. İkiz Göller sadece göz alıcı bir görünüme sahip değil. Aynı zamanda doğa gezginleri için en bakir noktalardan biridir. Yüksek rakımı sayesinde yaz aylarında bile bu bölgenin havası serindir. Zingan Mağarası, Cennet Mağarası olarak da bilinir ve İlam ilinin en güzel ve etkileyici doğal cazibe merkezlerinden biridir. Karmaşık geçitleri, serin şelaleleri ve hoş atmosferleriyle macera severler için popüler bir destinasyona dönüşmüştür. Bu mağarayı ziyaret etmek, unutulmaz anılar biriktirmek ve büyüleyici fotoğraflar çekmek için eşsiz bir fırsat sunar. Bu cazibenin yanında Şeşdar Meşe Ormanları ziyaretçilere huzurlu ve rüya gibi bir ortam sağlar. Yaşlı meşe ağaçları ve temiz havasıyla bu ormanlar İlam'ın en güzel doğa yürüyüş alanlarından biridir ve her ziyaretçiyi hem şaşırtır hem de dinginleştirir. Semire Sulak Alanı da İlam'ın en göz alıcı doğal güzelliklerinden biridir. Sakin suları ve etkileyici manzaralarıyla her göreni büyüler. Bu sulak alanı ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde en güzel haline ulaşır ve çeşitli göçmen kuşlar ile su canlılarına ev sahipliği yapar. Doğal güzelliklerinin yanı sıra Semire Sulak Alanı ördekler ve leylekler gibi göçmen kuşların yaşam alanıdır. Bu kuşlar yılın farklı zamanlarında bölgeye gelir ve alanın güzelliğini daha da artırır. Son yıllarda İlam ilinin öne çıkan güzelliklerinden biri Erbain yürüyüşü etkinliğinde önemli bir geçiş güzergahı haline gelmesidir. Bu il, İmam Hüseyin aleyhisselama gönül veren ziyaretçilerin Kerbela'ya yürüyerek ulaşmak için kullandığı ana yollardan biri olmuştur. Erbain yürüyüşü, Müslümanların Kerbela'ya doğru yürüyerek Ehl-i Beyt'in üçüncü imamı olan İmam Hüseyin aleyhisselamın şehadetinin 40. gününde bir araya geldikleri dini bir törendir. Bu etkinlik dünyanın en büyük barışçıl topluluğu olarak kabul edilmekte ve 2014 yılından bu yana dünyanın en büyük yürüyüşü ve yıllık buluşması olarak anılmaktadır. Bu dönemde özellikle Mehran sınır kapısı, İlam ilinin Irak'a geçişte en yakın ve en yoğun kullanılan noktasıdır. Erbain günlerinde genellikle 2 hafta süren bu etkinlik boyunca 5 ila 7 milyon kişi bu sınırdan giriş çıkış yapmaktadır. Bu nedenle İlam, Erbain ziyaretçilerinin hizmetkarlarının başkenti olarak tanınmıştır. Mehran sınır kapısı ise Necef ve Kerbela'ya olan yakınlığı nedeniyle birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Erbain günlerinde Mehran sınır kapısı 24 saat açık kalır. 8 yıllık İran-Irak savaşının ardından ve özellikle Saddam Hüseyin'in idamından sonra İran ile yeniden özgürlük, Allah yolunda şehadet ve İmam Hüseyin'e olan sevginin buluşma noktası haline gelmiştir. İlam ili, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yürütülen 8 yıllık zorunlu savaşta ön cephe illerinden biri olmuştur. Bu bölge 60 binden fazla savaşçı, 3 bin şehit, 12 bin gazi ve 337 esir ile İran topraklarının savunulmasında eşsiz bir rol üstlenmiştir. Bu kahramanları rahmet ve saygıyla anıyor ve bir sonraki bölümde İlam ili hakkında sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dostlar, İran'ı Keşfet podcast'imizin bir başka bölümünün sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte İlam iline doğru bir yolculuğa çıktık. Burası, bakir doğası ve zengin kültürüyle tarihin nefesini hala içinde barındıran bir bölgedir. Göğe yükselen dağlardan geniş ovalara, tarihi cazibe merkezlerinden bu diyarın halkının dini ve destansı olaylardaki etkileyici rolüne kadar birçok yönünü birlikte tanıdık. Umarız bu yolculuk sizler için İlam ilinin güzelliklerini ve potansiyelini açılan yeni bir pencere olmuştur. Bir sonraki bölümde yine İlam'da olacağız. Bu kez göz alıcı doğası, özgün mimarisi ve ekonomik olanakları üzerine konuşacağız. Umarım gelecek bölümde de bize eşlik edersiniz. Sizlerle vedalaşmadan önce podcastlerimiz ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatıyoruz. Ayrıca İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'i arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Gününüz güzel, kalbiniz İran'ın güzellikleriyle dolu olsun. Bir sonraki buluşmaya dek sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।
শ্রোতা ভাই বোনেরা, এখন শুনবেন সুরা বাকারার 207 থেকে